Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 50 ayrımdan oluşmaktadır.
Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 1.
Doçent Doktor Üstün Dökmen'in özgeçmişi. Üstün Dökmen 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak iki dedesinin adı verilerek kendisine Hasan Vasfi denildi. 6 aylıkken önemli bir hastalık geçirdi. Komşular iki ölmüş büyüğün adının ufacık çocuğa ağır geldiğini, bu yüzden hastalandığını söylediler. Bunun üzerine annesi ve babası evhamlanarak Hasan Vasfi'nin adını Üstün olarak değiştirdiler. Üstün adı dünyaya gelmesine yardımcı olan Doçent Doktor Ziya Üstün'ün soyadıydı. Böylece Üstün Dökmen kısmen hafifledi. Ancak yeni adı da öğrenim yaşantısı boyunca sürekli iftihar listelerini çağrıştırdığından kendisine ağır gelmeye devam etti. Üstün Dökmen'in annesi İstanbullu, babası Erzurumlu, kendisi Ankaralıdır. 1971 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdi. Sosyal bilimlere ilgi duyuyordu. Ancak üniversiteye giriş sınavlarında aldığı puan ziyan olmasın diye Hacettepe Üniversitesi Fizik bölümüne kaydoldu. Üçüncü sınıfa gelince fiziğin kişiliğine uygun olmadığını fark etti. Giriş puanı ziyan olmamıştı fakat ömür boyu fizikle uğraşırsa kendisinin ziyan olacağını anladı. Yeniden üniversite sınavlarına girerek Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümüne geçti. Bu bölümden mezun oldu ve aynı bölümde uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji alanında master yaptı. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 1986 yılında doktora, 1988 yılında doçentlik derecesi aldı. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Dökmen'in çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra iki de kitabı vardır. Bunlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları ve Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı üzerine Psikososyal Bir Araştırma adlarını taşımaktadır. Meslektaşı yardımcı doçent doktor Zehra Dökmen'le evlidir, iki kızı bulunmaktadır. Tanışma. Eğer bir gün yüzünün renginden ötürü çıkarsan mahkemeye, vallahi katılımdan oldu diye korkma, ben sana tanıklık ederim. İnsanların yüzlerinin ve gözlerinin rengi başka başka da olsa, gözyaşlarının rengi hep aynıdır. Ne bir kelimede anlaştılar, ne aynı avuçtan su paylaştılar. Yalnızca gözyaşında bir de kahkahada buluştular. Yer tanık olsun, gök tanık olsun. Önceden az 17.8.1989 Üstün Dökmen. Anama, babama, eşime, kızlarıma, doğmuşlara, doğacaklara ve bütün güzelliklere sevgilerimle. Teşekkür. Bu kitabı ben yazdım. Fakat hiçbir kitap yalnızca yazarının eseri değildir. Söylediğimiz her sözde bizi öğretmenlik etmiş kişilerin de payları vardır. Şimdi bugüne kadar bana bir şeyler öğretmiş, öğrenmeme katkıda bulunmuş herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk öğretmenlerim annem Sabahat Dökmen'e, babam Salih Dökmen'e teşekkür etmek istiyorum. İlkokuldaki öğretmenlerim Sayın Gülen Oral'a, Mükerrem Ayten Kitapçı'ya, Kadir Oğuz'a teşekkür etmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde bilgileriyle ve davranışlarıyla bana ve yüzlerce öğrenciye örnek olmuş olan bütün hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. 17 yıldır hocam ve arkadaşım olan, kişiler arası iletişim konusuyla beni tanıştıran sevgili Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Işık Savaşır'a, Doktor İffet Dinç'e, Doktor Fethi Toker'e, Doçent Doktor Güneyle Komta, Profesör Doktor Necla Öner'e, Yardımcı Doçent Doktor Rükzan Eski'ye, Profesör Doktor Sirel Karakaş'a teşekkür etmek istiyorum. Adlarını burada tek tek belirtmesem de ortaokuldaki, lisedeki, üniversitedeki diğer hocalarımın hiçbirini unutmadım. Hepsini sevgiyle hatırlıyorum. Artık aramızda bulunmayan babama, Kadir Bey hocama, Güney ve İffet Hanım hocalarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bana bir şeyler öğretmiş, güzel yaşantılar paylaşmış bütün yakınlarıma, öğretmenlerime, arkadaşlarıma ve öğrencilerime sağlıklar, esenlikler diliyorum. Bu kitabın yayınlanmasına katkıda bulunanlara da teşekkür etmek istiyorum. Kitabın ilk müsveddelerinde nice yazım hatası belirleyen öğrencim ve arkadaşım Kerem Dölarslan'a, kitabın basımındaki çaba ve katkılarından ötürü sistem yayıncılığın sahipleri olan Sayın Erdoğan Yenice ve Hidayet Pınarbaşı'na, aralarında Şermin Yenice'nin ve Saadet Tuncer'in de bulunduğu yayın evinin tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Aylar boyunca odalara kapanıp çalışmama artık ses çıkarmayan, her konudaki desteğinden ve kitabın oluşmasına eleştirileriyle sağladığı katkıdan ötürü eşim ve meslektaşım Zehra Dökmen'e ve son olarak da çocuklara özgü zengin bakış açılarıyla beni güdüleyen kızlarıma teşekkür etmek istiyorum. Üstün Dökmen, 19.8.1993. Ön söz. Kısaca iletişim adını verebileceğimiz bilgi alışverişi yaşamdaki önemli olaylardan birisidir. Canlılar varlıklarını sürdürebilmek için iletişimde bulunmak zorundadırlar. Bütün canlıların ihtiyaç duyduğu iletişimin insan yaşamındaki yeri ise bambaşkadır. Çünkü insan, diğer canlılardan farklı olarak sürdürmekte olduğu iletişimleri incelemek ve geliştirmek şansına sahiptir. Şüphesiz diğer canlılar da birbirleriyle kendilerine göre derin ve anlamlı iletişimler kuruyor olabilirler. Ancak tüm canlılar içinde yalnızca insanlar birbirlerinin rolüne girip birbirleriyle empati kurma şansına sahiptirler. Bu şansımızı iyi kullanmak zorundayız. Empatik anlayışa sahip olmak, çatışmaksızın iletişimde bulunmak ve bunu sürdürmek çaba ister. Elinizdeki kitap söz konusu çabalara ilişkin küçük bir adım sayılabilir. Kitabın konusu kişiler arası iletişim. Yaşam biçimimizi ve sanatımızı iletişim çatışmaları ve empatik iletişim açısından inceleyeceğiz. Kitabın birinci bölümünde genel çizgileriyle iletişim ele alınmaktadır. Bu bölümde iletişimle ilgili bazı temel kuramsal bilgileri aktarırken kültürümüzden örnekler vermeye çalıştım. Örneğin konuşma dilimizdeki bazı deyimleri ya da Nasrettin Hoca fıkralarını iletişim psikolojisi, sosyal psikoloji açısından yorumladım. İkinci bölümde kişiler arası iletişim çatışmalarının niteliği, türleri ve nedenleri ele alınmıştır. Bu bölümde iletişim çatışmaları ve roller konusunda yeni tanımlamalar ve sınıflamalar ortaya koydum. Üçüncü bölüm empati ile ilgili. Bu bölümde empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklamada bulundum. Empatiye ilişkin yeni bir kuramsal açıklama başlığı altında ana baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları ile empatik davranış arasında ilişki bulunduğu belirtiliyor. Gerek bu iddia, gerekse daha önce ortaya koyduğum empati modeli, gelecekte yeni bir iletişim empati modelinin çekirdeğini oluşturabilir. Kitabın 4., 5. ve 6. bölümlerinde ilk 3 bölümdeki kuramsal bilgilerin ışığı altında çağlar boyunca kültürümüzü ve bugünkü yaşama biçimimizi kişiler arası iletişim açısından incelemeye ve irdelemeye çalıştım. Bunu yaparken psikolojinin alışılagelmiş sınırlarını zorlamış olabilirim. Ancak böyle bir zorlamanın en azından artık gerekli olduğu kanısındayım. Şüphesiz ki psikolojimize sapmamaya çalışarak psikoloji ile ilgili bilgilerimizi toplumsal yapımızı ve sanatımızı irdelemede kullanmalıyız. Böylesine bir yaklaşım hem kültürümüzü daha iyi anlamamıza katkıda bulunacak hem de psikolojideki bilgilerimize yeni bir uygulama alanı yaratacaktır. Dede Korkut hikayeleri, divan edebiyatı, Kutadgu Bilig ve benzerleri bugüne kadar daha çok edebiyatçılar ve edebiyat tarihçileri tarafından incelenmiştir. Oysa bu tür eserler psikolojinin çeşitli dalları açısından, örneğin sosyal psikoloji ya da iletişim psikolojisi açısından incelenmeye son derece elverişlidir. Minyatür ise daha çok sanat tarihinin inceleme konusu olmuştur. Halbuki minyatürler algılama açısından, perspektif ilkesi açısından ya da kişiler arası iletişimdeki hiyerarşi açısından incelenebilir. Kısacası minyatürler, hatta bütün sanat ürünleri, bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden dünyadaki tüm kültür ürünlerinin, bu arada kendi kültürümüzün, gerek psikoloji, gerekse diğer bilim dalları tarafından, tarafsız ve pozitif bilim anlayışıyla incelenmesinde ve yeni baştan yorumlanmasında yarar vardır. Kitabın son iki bölümünde, aslında toplum yaşamımıza ilişkin söyleye geldiğimiz bazı gerçekleri, yeni bir terminoloji ve yeni bir organizasyon içinde ifade ederek, kitabın eksenini oluşturan bir iddia ileri sürdüm. Bu iddiaya göre gerek geçmişte gerekse günümüzde toplumsal yaşantımızda yetişkin, akılcı ve bireyselleşmiş insan özellikleri sergilemekten kaçınmaktayız. Buna karşılık çocuk ana baba, bağımlı kılan ve bağımlı olan insan, ana babalar toplumuyuz. Fakat bir empatik toplum olma yolunda ağır adımlarla ilerlemekteyiz. Eğer bir gün çoğunluğu empatik davranışlı kişilerden oluşan bir toplum olursak, ki bence bu imkansız değildir, o zaman akılcı olmak ile birbirimize bağlı olmayı, bağımlı değil, bağdaştırabileceğiz. O gün geldiğinde ne kendi aklımızı sergilemekten korkacağız ne de yalnızlık çekeceğiz. Hem aklımıza güveneceğiz hem birbirimizi ve herkesi seveceğiz. Kitabın 5. bölümünde çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuz iddiasını desteklemeye çalıştım. 6. bölümde ise yetişkin yanımızı nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda öneriler ve örnekler sundum. 5. bölümde bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuz iddiasını desteklemeye çalışırken bir takım gözlemlerimi ve bazı araştırmaların sonuçlarını dayanak aldım. Gerek kitabın 5. bölümünde ortaya attığım iddia ve onun desteklemeye çalışırken başvurduğum yaklaşım, gerekse 3. bölümde empatinin niteliğine ilişkin ortaya attığım kuramsal açıklama, şüphesiz ki tartışmaya açıktır. Okuyucularım ve meslektaşlarım, kültürümüzü kişiler arası iletişim açısından yorumlamaya yönelik çabalarıma ve empatiyle ilgili görüşlerime katkıda bulunurlarsa mutlu olacağım. Konuyla ilgilenenlerin, kitapta ileri sürdüğüm iddiaları destekleyen veya reddeden görüşlerini benimle paylaşmalarını isterim. Onlarla tartışmak, geri bildirimlerinden yararlanmak benim için bir zevk olacaktır. Konuyla ilgilenenlerin, söz konusu iddiaları sınamaya yönelik psikolojik araştırmalar yapmaları durumunda ise mutluluğum daha da artacaktır. Kitabım okunduktan sonra iletişimde bulunmak dileğiyle. 14.4.1994 Ankara. Okuyucuya not. İlk 3 bölümdeki bazı kuramsal açıklamaları yalnızca bu konulara ilgi duyan okuyucularımın okuyabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla kitabın sonundaki ekler bölümüne kaydırdım. Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın ve özellikle psikoloji ve psikolojik danışma alanlarında eğitim görmekte olan öğrenci arkadaşlarımın ekleri de okumalarını arzu ederim. Psikolojiye ilgi duyan okuyucularımın kitabın tümünü ilginç bulacaklarını sanıyorum. Psikolojiden çok sanat ve edebiyat tarihine ilgi duyan okuyucularıma ise 4. ve daha sonraki bölümler ilginç gelebilir. Bu durumda bazı okuyucularımın kitabın 4. ve 5. bölümlerine yönelip ilk bölümleri atlamalarından endişe ederim. Çünkü daha sonraki bölümlerde ortaya koyduğum açıklama ve yorumlar temelde ilk 3 bölümdeki bilgiler üzerine oturuyordu. Özellikle transaksiyonel analiz, kalıplaşmış düşünceler ve empati konusunda yeterli bilgiye sahip olmaksızın 4. bölümden sonrasını okumak sorun yaratabilir. Bu yüzden yukarıda belirttiğim konulara öncelik vererek okuyucularımın kitabın tüm bölümlerini okumalarını diliyorum. Geri bildirimlerinizi işitmek dileğiyle iyi okumalar, güzel günler.
Ayrım sonu.